Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Soner Duman imzalı İslam'ın sihir ve büyü konusundaki tutumu nedir başlıklı yazısını sunacağız. Sorunun ortaya konması. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi toplumunda peygamber olduğunu ilan ettiği andan itibaren inkarcı kesim tarafından sihirbazlıkla itham edilmiştir. Tarihte pek çok peygamber de aynı ithama maruz kalmışlardır. Kur'an ısrarla kendisinin sihir olmadığını, sihrin kötü bir şey olduğunu vurgulamaktadır. Peygamberimizin sihirbazların yaptığı tarzda herhangi bir gösteri yapmadığı bilindiği halde niçin böyle bir ithama maruz kalmıştı? Kur'an sihri son derece kötülediği halde Allah'ın insanlara sihir öğretmek üzere iki melek indirdiğinden söz edilmektedir. Kötü olan bir şeyi öğretmek üzere günah işlemesi söz konusu olmayan meleklerin aracı kılınması nasıl söz konusu olabilir? Sihir ve büyünün bir gerçekliği var mıdır? Sihir yapan kimseler gerçekten olağanüstü şeyler yapabilirler mi? Sihir ve büyü yapmak suretiyle başka kimselere zarar verilebilir mi? Sihir ve büyüden korunmak için bunlar öğrenilebilir mi? Sihirbazlık, hokkabazlık, illüzyonistlikle uğraşmanın İslam dini açısından hükmü nedir? Bu tür sorulara cevap vermeden önce sihir ve büyünün mahiyetini, tarih boyunca farklı toplumların sihir ve büyüyle ilişkilerini, ilahi kaynaklı dinlerin bu konudaki tavrını ortaya koyacağız. Sihir ve büyü ne demek? Sihir kelimesi sözlükte bir şeyi olduğundan başka türlü göstermek, aldatmak, oyalamak, birinin ilgisini çekmek, gönlünü çelmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bir terim olarak sihir, el çabukluğu, göz boyama ve yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve aldatma işi, şeytanla yakınlık kurup ondan yardım alma ve nesnelerin şeklini değiştirme iddiası şeklinde tanımlanmaktadır. Türkçe bir kelime olan büyü, tabiatüstü gizli güçlerle ilişki kurularak yahut kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı tabi nesneler kullanılarak zararlı, faydalı veya koruma gayeli bazı sonuçlar elde etmek için yapılan işler şeklinde tarif edilebilir. Büyünün asıl amacı bitkileri, hayvanları, insanları, tabiat olaylarını ve güçlerini kontrol ederek şu veya bu kişi yahut kişilere iyilik ya da kötülük etmek suretiyle bir menfaat sağlamadır. Sihir ve büyü aynı mı, farklı mı? Kur'an'da geçen sihir kelimesi Türkçemizde yer alan büyü kelimesinden daha geniş kapsamlıdır. Sihirbazlıkta el çabukluğu, hokkabazlık, yanıltsama yani tahyil, illüzyon, hipnoz gibi yöntemler kullanılmaktadır. Büyücülükte ise başta şeytanlar ve cinler olmak üzere kötü varlıkların yardımına başvurma, bir takım iksirler ve tılsımlı sözler kullanma gibi unsurlar bulunmaktadır. İnsanlık tarihine baktığımızda sihrin ve büyünün toplumlarda önemli bir yerinin bulunduğu görülür. Eski Mezopotamya ve Mısır'dan kalma tılsımlı sözler ve büyü formülleri ihtiva eden çok sayıda metin günümüze kadar gelmiştir. Onların törenlerinin çoğu büyüyle ilgiliydi. Mezopotamya bölgesinde rahipler aynı zamanda büyüyle ilgili törenleri yürütmekteydiler. Akkatlar, Babiller ve Asurlarda kötü cinlerden korunmak için muskalar kullanılmaktaydı. Özellikle Babiller'de toplum hayatı büyü üzerine kurulmuştu. Sanat, ticaret, savaş, din, av ve benzeri faaliyetler hep büyüyle iç içeydi. Eski Mısırlılar büyü yoluyla hayat ve ölümü etkileyebileceklerini, tabiat güçlerini denetimleri altına alabileceklerini sanıyorlardı. Eski Çin'de büyü insanı hayatta ve ölüm ötesinde güçlendirmeyi ve böylece ruhları hatta tanrıları bile kontrol altına almayı gaye edinmişti. Bu yüzden büyü hayatı sarmış, halk dinini istila etmiş, halk kültürü büyüsel temalar ve ruhlarla ilgili alışılmışın üstündeki maceralarla dolup taşmıştı. Hinduizm'de büyücülük geniş yer tutar. Eski Yunan şehirlerinde büyücüden geçinmezdi. Bütün eski Yunan filozofları büyüye inanmışlardır. Romalılar büyüyü boş ve anlamsız, büyücüleri hilekar ve yalancı saymakla beraber onlarda da büyücülük geniş çapta yer almıştı. Eski İran'da dinle büyü başka hiçbir yerde görülmemiş ölçüde birbirine karıştırılmıştı. Eski Türk kavimlerinde büyü, kehanet, falcılık, cincilik vardı. Şaman, Türklerde kam kelimesiyle ifade edilirdi. Kam ruhlar, tanrılar ve cinlerle ilişki kurabildiğine inanılan kimseydi. İnanışa göre o afsun yani arvaş ve büyü yapar, afsunlu sözler söyler, kahinlik yoluyla insanın içinden geçenleri bilir, gaipten haber verir, cin çarpmasını ve hastalıkları tedavi ederdi. Anlaşılmayan afsunlu sözler söyler, üfürür, davul döver, kendinden geçerek görünmeyen varlıklarla ilişkiye girerdi. Cahiliye Araplarında kehanet gibi sihir de yaygın olup bunlar Tanrı adına yeryüzünde iş gördüklerine inandıkları cin ve şeytan gibi görünmeyen varlıklarla irtibat kurarak sihir yapıldığını düşünüyorlardı. Usta şairlerin ve gaipten haber veren kişilerin bu yeteneklerini takipçi diye anılan cinler vasıtasıyla elde ettiklerine inanılırdı. Kahinler, sihirbazlar ve büyücülere büyük bir önem veren cahiliye toplumu önemli işlerinde mutlaka bir kahine başvurur, onun yönlendirmesine göre o işe başlar veya terk ederdi. Cincilik, kehanet, yıldızlara bakmak, küçük kareler çizip içlerine harf veya sayı yazmak, düğüm atmak ve üflemek gibi yollarla büyü yapmak onlar için adeta gündelik hayatlarının bir parçasıydı. Sihir ve büyü yalnızca geçmiş dönemlerle sınırlı bir etki alanına sahip değildir. Günümüzde sinema, dizi, reklam gibi sektörlerin vazgeçilmez unsurlarından birisi sihir, illüzyon tarzı numaralardır. Çocuklar için hazırlanan çizgi film içeriklerinde sihir ve büyü gibi unsurlara çok sık rastlanmaktadır. Hokkabazlık, sihirbazlık, illüzyonistlik konusunda özel eğitim veren şahıs ve kuruluşlar bulunmakta, internet üzerinde sihirbazlık konusuna ilişkin üretilmiş binlerce içerik bulunmaktadır. Yahudilik ve Hristiyanlığın sihir ve büyüye bakışı. Yahudiliğin kutsal kitabı olan Tevrat'ta sihir ve büyünün yasaklandığı, bunları yapanların cezalandırılmaları gerektiği açık olarak belirtilmektedir. Tevrat'ta kehanette bulunmayacak, falcılık yapmayacaksınız, cinlere, ruh çağıranlara yönelmeyin, onlara danışmayın, kirlenirsiniz denilmektedir. Hristiyanlık da Yahudilik gibi sihir ve büyüye mesafeli durmuştur. Yeni Ahit'te cinlere ve putlara secde edenler, katiller, zina veya hırsızlık ve benzeri kötülükler yapanlar gibi büyücülükten tövbe etmeyenler de şiddetle kınanmaktadır. Bu kınamaların birinde şu ifadeler yer alır. Korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. Kur'an'ın peygamberlere ilişkin verdiği bilgiler dikkatle incelendiğinde tarih boyunca peygamberlere iman etmeyenlerin genelinin peygamberlere sihirbaz vasfını yakıştırdıkları görülür. Hz. Salih kavmine elçi olarak gönderildiğinde onlardan Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını, kendisine itaat etmelerini, bozgunculara uymamalarını isteyince kavmi kendisine "Sen sadece büyülenmiş birisin" dediler. Hz. Şuayb kavmine elçi olarak geldiğinde onlar da tıpkı Hz. Salih'in kavmi gibi Şuayb peygambere "Sen sadece büyülenmiş birisin" dediler. Hz. Musa Firavun'a elçi olarak gönderildiğinde asasının yılana dönüşmesi ve elini koynuna soktuğunda güneş gibi parlaması şeklinde mucizeler göstermişti. Bunun üzerine kavmi ona şöyle dedi. Dediler ki, "Bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz." Hz. İsa, ölüleri diriltme, hastaları iyileştirme, çamurdan kuş yapıp üfleyerek canlandırma şeklinde mucizeler gösterdiğinde onun karşıtları, onun yaptıkları sihirden başka bir şey değildir demişlerdi. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de kavmine peygamber olarak gönderildiğinde de müşrikler onun sözlerini sihir, kendisini sihirbaz olarak nitelemekte gecikmediler. Peygamberimiz Kur'an ayetlerini kendilerine okuduğunda şöyle diyorlardı. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman hakikat kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu apaçık bir sihirdir dediler. Resulüm, ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz desen, kafir olanlar derhal bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir derler. Bu, sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki? Siz şimdi gözünüz göre göre sihre mi kapılıyorsunuz? İnkarcıların vahye ilişkin, sihir peygamberlere ilişkin sihirbaz şeklindeki nitelemelerinin ardında yatan sebepleri şu şekilde belirtmek mümkündür. Peygamberlerin mucizelerinin olması. Sihirbazlar el çabukluğu, hile, illüzyon gibi yollara başvurarak insanlara olağanüstü gibi gelen bazı şeyler yapıyorlardı. Peygamberlerin elinde meydana gelen mucizeler, inkarcılar tarafından sihirbazların yaptıkları illüzyonlara, el çabukluğuna benzetilmiştir. Nitekim yukarıda geçen ayette Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın mucizeleri karşısında inkarcıların onlara sihirbaz dedikleri belirtilmektedir. Peygamberlerin gaybtan haber vermeleri. Sihirbazların bir kısmı kendilerinin gözle görülmeyen bir takım varlıklarla iletişime geçtiklerini, onlardan gayba ilişkin bilgiler edindiklerini söylüyorlar, gelecekte olacağına iddia ettikleri bir takım kehanetlerde bulunuyorlardı. Peygamberler de kendilerine Allah'ın bir melek aracılığıyla vahyi gönderdiğini, gayb aleminde meleklerle ve cinlerle görüştüklerini, gayba ilişkin kimi hususlarda kendilerine bilgiler verildiğini söyleyince, işin hakikatini anlayamayan kimi kıt akıllı kimseler, onların bu durumlarının sihirbazlarınkiyle aynı olduğunu düşünerek onlara sihirbaz demişlerdir. Peygamberlere iman edenlerin onlara olan bağlılıkları. Sihirbazlar yaptıkları sihirler ve söyledikleri bir takım yaldızlı sözler, tılsımlarla insanları kendi etki alanlarına alıyor, böylece insanlar onların söylediklerine hiç itiraz etmeksizin inanıyorlardı. Peygamberlere iman eden müminler de peygamberlerin bütün söylediklerine iman ediyor, o peygamber kendilerine neyi emrederse yapıyor, neyi yasaklarlarsa ondan uzak duruyorlardı. Bunu gören inkarcılar, peygamberlerin de tıpkı sihirbazlar gibi insanların beyinlerini yıkadıklarını, yaptıkları sihir ve büyülerle onların düşünme yeteneklerini yok ederek bir tür hipnoz yöntemiyle kendilerine bağlandıklarını düşünüyorlardı. Modern zamanlara gelindiğinde kurumsal dine karşı çıkan kimi ateist ve deistler de dinle büyü arasında, peygamberlerle büyücü ve sihirbazlar arasında bir farkın bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Oysa bu ikisi hiçbir zaman aynı görülemez. Hak din olan İslam diniyle büyü arasında benzerlik bulanlara karşı şu görüşler ileri sürülmüştür. Tevhid inancı. Dinin aslı tevhide dayalıdır. Tevhid inancı, bütün alemlerin bir tek Rabbi ve ilahı olduğunu, onun sonsuz güç ve kudret sahibi olduğunu, evrende meydana gelen her şeyin onun dilemesiyle olduğunu kabul etmektir. Büyü ve sihirse, Allah veya Tanrı ile irtibat kurmaktan ziyade, tabiatta ne olduğu bilinmeyen bir takım gizli güçlere yönelmektir. Dahası sihir ve büyüyle uğraşan kimseler kendilerinin eşya üzerinde etki sahibi olma, varlıkları gizli bir takım güçler kullanarak yok etme veya başka bir şeye dönüştürme yetkisine sahip olduklarını iddia ederek tanrısal bir güce sahip olduklarına inanırlar. Buysa dinin kesin bir biçimde yasakladığı şirkten başka bir şey değildir. İbadetler ve sosyal düzen kuralları. Dinde o dine inanan kimselerin Allah'a ve diğer insanlara yönelik olarak yerine getirmeleri gereken hükümler söz konusudur. İslam'dan örnek verecek olursak, Allah'a yönelik davranışlarımızı düzenleyen namaz, oruç, zekat, hac, kurban gibi ibadetlerle, insanlar arası ilişkileri düzenleyen aileye ilişkin hükümler, mali muamelat, yargılama ve benzeri konularda düzenlemeler söz konusudur. Din, helal-haram hükümleriyle kendi bağlılarına bir hayat nizamı ortaya koyar. Büyü ve sihirde ise hiçbir şekilde böyle bir hükümler alanı söz konusu değildir. Ahlak sistemi. Din, insanın ahlaken olgunlaşmasını, kibir, haset, riya, cimrilik gibi kötü hasletleri terk ederek tevazu, samimiyet, ihlas, cömertlik gibi iyi hasletleri elde etmesini hedefler. Peygamberimizin "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" hadisi bu gerçeği vurgulamaktadır. Sihir ve büyünün hiçbir zaman böyle bir hedefi yoktur. Organik bir cemaat yapısı. Dinin bir cemaati vardır. Bu cemaat arasında kardeşlik bağları tesis edilir. Karşılıklı yardımlaşma duygusu söz konusudur. Sihir ve büyüde ise bu sihir ve büyüyü yapan sihirbaz ve büyücülerin müşterileri bulunmaktadır. Bu müşteriler arasında organik herhangi bir bağ söz konusu değildir. Manevi duygular ve maddi objeler. Din her şeyden önce insanın ruhuna hitap eder. Onun gönül dünyasında ve vicdanında yaratanı kabullenip ona bağlanma duygularını geliştirir. Sihir ve büyünün insanın vicdan ve ruh dünyasıyla bir işi olmayıp tamamen maddi bir takım objelere kutsallık ve olağanüstülük atfetme, onları kullanarak isteklerine kavuşma veya kötülükleri savuşturma gibi yönleri bulunmaktadır. Bütün bu söylenenler, peygamberle büyücü ve sihirbaz arasındaki farkı da ortaya koymaktadır. Peygamber, tevhide çağıran bir davetçidir. Güzel ahlakıyla insanlara örnek olmak üzere gönderilmiştir. Onun amacı, yeryüzünde adalet ve hakkaniyete dayalı bir toplumsal düzen tesis etmek, bu düzen içinde insanları kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlamaktır. Peygamberlerin insanlardan hiçbir maddi beklentileri yoktur. Peygamberler insanları hipnoz etme, düşünme yeteneklerini ortadan kaldırarak mankurtlaştırma gibi bir amaç gütmezler. Tersine onlara akıllarını kullanmayı emrederler. Bir sonraki yazımızda sihir ve büyünün bir gerçekliğinin olup olmadığını, sihirle uğraşmanın İslam dinindeki hükmünü ele alacağız. Değerli dinleyenler, Soner Duman imzalı İslam'ın sihir ve büyü konusundaki tutumu nedir başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam ilk olarak Sesli Dergi'de. Bir başka yazıyla devam edelim birlikteliğimize. Gamze Çakır'ın "Derdin Hikmeti Gider, Acısı Kalır" başlıklı yazıyı aktaracağız şimdi de. Dünyaya geliş amacımız çok aşikar, kul olmak, ibadet etmek, Rabbimizi razı etmek gibi ana sebeplerimiz ve insani olarak belirlediğimiz bireysel nedenlerimiz mevcut. Biz bu niyetlerle yaşayıp giderken hiç eksik olmayan bir şey var hayatımızda, dertlerimiz. Hangimizin ne derdi var, ne kadar büyük, nasıl baş ediyoruz, dermanı nerede arıyoruz gibi birçok soru var muhatap olmamız gereken. Ama bunların da ötesinde dertlerimize bakış açımızı konuşmamız gerekiyor. Zira nasıl bakarsak ona göre mücadele ediyoruz dertlerimizle. Kimimiz bir dertle karşılaştığında dillendirir durur. Herkese nasıl bir sorun olduğundan, ne sıkıntı yaşadığından bahseder. Herkesten çözüm önerisi duymak ister. Hatta bu durum öyle bir hal alır ki kişinin çevresinde böyle bir sorun yaşadığını bilmeyen yoktur. Kimimiz ise kimseyle konuşmaz, çekinir, çözüm bulunamayacağını düşünür, içine atar, sessiz kalır, sabrettiğini söyler. Esasında ikisi de ifrat ve tefrit noktasında haller diyebiliriz. Nitekim ilkinde derdi herkese paylaşmak söz konusuyken, ikincisinde kimseyle paylaşmama ve zorlanma söz konusu. İtidalli olansa galiba derdi kime açacağını bilmek. Öyle ki, İnsan derdini kime açacağını bildiği zaman çözüm yolları da önüne seriliverir biiznillah. Yani derdi gönderene açmak gerekir. Derdin kimden geldiğini bilen insan, bu derde dermanı kimin vereceğini de bilir. Dermanı da ancak verebilecek olandan ister. Diğer türlü bahsettiğimiz şekilde herkese anlatan da, kimseye anlatmayan da çözümden uzaklaşır. Derdin hikmeti gider, acısı kalmış olur. Dolayısıyla insanın nimette olduğu gibi dertte de pazarlık etmemesi gerekir. Geleni kabul etmesi, gönderenden dermanı istemesi gerekir. İtidalli olan kanaatimizce budur. Gamze Çakır'ın kaleme aldığı Derdin Hikmeti Gider, Acısı Kalır başlıklı yazıyı aktardık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Elif Ceylan Çiftçi imzalı Ya Tamam Yün Yastıklarda başlıklı yazıyı aktaracağız. Martılara simit atmaktan utanıyor. Bir sağına bakıyor, bir soluna bakamıyor. Halbuki her iki yanını da kolaçan etse görecek kimsenin umurunda olmadığını. Ama yok. Yemekten de utanıyor. Sanıyor ki yere bir susam tanesi düşse hemen azarlanacak. Koskoca vapurda ona o bir susam tanesini aratacaklar. Ya da ağzının kenarında ufak bir kırıntı kalsa hemen ceplerinden peçetelerini çıkarıp uzatacaklar. Ağzını sil diyecekler. Bir simidi doğru düzgün yiyemedin. Vapur bugün beşik gibi değil, 80'lerinde bir ninenin olgun başı gibi sallanıyor. Onunsa nasıl bir kımıldamadan oturduğunu merak ediyorum. Bir ayağı uyusun, kolu kaşınsın, yok. Öylece duruyor. İrkisin diye laf atıyorum. Denizde sofra örtüsü gibi. Yere gözlük bezini düşürdü. Eğilip de alamaz şimdi, utanır. Görmezden gelip devam ediyorum. Üzerinde ne ararsan var, çekirdek kabukları, ekmek, marul. Bir silkelesen var ya, tüm ülke ayağa kalkar, camımızı kirlettin diye. Gülümsüyor, göz kenarları hiç kırışmamış. Cümlemi devam ettirmek için komik bir cümle aradığı belli. Hemen içeri kaçarız, inkar ederiz, biz yapmadık deriz. İnanırlar mı diyorsun bize? İnanırlar tabii ya. 9. katta oturan Melike teyzeyi hatırlamıyor musun? Başını camdan dışarı hiç çıkarmadan sadece bileği gözükecek şekilde silkelerdi aşağı, neyi varsa neyi yoksa. Biz de öyle yaparız. Konuştukça rahatlıyor. Çaktırmadan eğilip gözlük bezini alıyorum. Üflemeden cebime atıyorum. En sonunda yakalanmıştı ama. Resmini çekip apartman grubuna atmışlardı. Her gün camın önünü silmekten illallah etmişti annem. Bu arada soğuttun simidini. İneceğiz birazdan. Bak sağımızda oturan kız nasıl da iştahla yiyor. Tadı çok güzel herhalde. Dönüp de bakmıyor. Sadece başını sallıyor. Fırın kadar sıcak avuçlarının içinde simit kül olmuş. Daha fazla zorlamak istemiyorum. Ama bu yanlış. Susamları kapkara olmuş. Yenmez artık bu diyorum. Gülümsüyor. Göz kenarları hiç kırışmamış. Elif Ceylan Çiftçi imzalı Ya Tamam Yün Yastıklarda başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler son olarak. Genç Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından aktardık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.